KBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda ise her zaman olduğu gibi sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, ne var ne yok o taraflarda bu hafta?
İyiyiz iyiyiz, seni sormalı sevgili Cihan, sende ne var ne yok?
Vallahi işte idare ediyoruz diyeyim ama tabii bir yandan da geçenlerde artık salgın mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim, böyle bir sistem hatası verdiğim birkaç günün sonunda seninle kayıtta buluşuyorum da diyebilirim.
Birkaç günlük reset attım diyorsun kendine.
Yani ben atmadım ama şartlar attırdı diyelim. Sende var mı bir aksiyon?
Yani bizde öyle bir şeyler olmadı çok şükür şimdilik. Fazla bir değişiklik yok. Arada sırada ufak birkaç yerlere kaçtık. Birazcık sıcaklardan kaçmak için kamp moduna girdik yazın. Onun dışında da böyle bir uçuş şansım oldu başka yerlere. Dolayısıyla da bugün senin aslında seçtiğin konuda bana denk gelmiş oldu. Hazır yeni bir uçuş tecrübesi yaşamış biri olarak.
Evet, bugün aslında hepimizin aslında 3 aşağı 5 yukarı bilgi sahibi olduğu ama kaçırdığımız noktaların da bulunduğu da aşikar olan hava yolları tarafını konuşacağız. Çünkü bu endüstri uzun zamandır hayatımızın içerisinde, hayatımızı kolaylaştırdığı da aşikar. Ama sanki Samet, pandemiyle birlikte değişen bir portföy de var. Yani hani ne bileyim, San Francisco tarafına İstanbul'dan geldiğim fiyatla şu an baktığım fiyat arasında inanılmaz bir fark görüyorum. Eminim ki hani San Francisco İstanbul tam tersi rotada da benzer durumlar var.
Bir de sadece bilet fiyatlarından değil, aynı zamanda bunun yani ücretler tırmanırken servislerin de düşmesi aslında bölümün ana konularından biri. Çünkü daha fazla ödeyip daha da yerlerde sürünen bir endüstri haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bir silsile var ortada gibi. Çünkü hani daha çok para veriyorsam karşılığında en azından aynı standartta bir şey almaya devam edeyim ümidiyle.
Değil mi?
Alıyorsun.
müşteri durumu.
Ve sürekli düşüyor. Benim uzun zamandır bölümü dinleyenlerin artık aşina olduğu Larry, çok sevdiğim bir sözü var hava yollarıyla ilgili. Özellikle ucuza uçtuğunda şey diyor. Her seferinde bundan daha kötüsü olamaz, bakalım bir dahakine ne olacak dediğimde hava yolları beni şaşırtmayı başarıp daha da kötü bir servis bana sunuyor diye gülerek bunu hep söyler her uçtuğunda. Hı-hı. Ve gerçekten de servisi özellikle Amerika içinde, bunu da sonra konuşuruz, Amerika içindeki kısa uçuşlarda bu low cost flight dedikleri,
evet,
düşük bütçeli
meşhur uçuşlar.
Yani artık neredeyse şeye geldi Cihan. Bindiğinizde acil çıkışları da kendi kendinize gösterin. Yani belki aranızda pilot varsa o sürsün bugün falan, o raddeye gelecek kadar, hani abartıyorum ama gerçekten çok kötü. Yani şöyle söyleyeyim, Southwest'te, bu bilmeyenler için Amerika'nın en ucuz kısa mesafe hava yollarından biridir zaten.
En aktiflerinden de ayrıca.
En aktiflerinden, en büyük ağı olanlardan ama Amerika'nın %80'ini, iç uçuş ağının %80'ini sadece 4 havayolu paylaşıyor. Ve onlar genelde birbiriyle de çok çakışmıyor rota olarak.
Dolayısıyla, acaba niye?
Aynen, dolayısıyla bir monopoli olduğu için orada istediği kadar servis kalitesini düşürebiliyor elemanlar. Şeyi diyeceğim, Southwest o kadar düştü ki artık otobüs gibi biniyorsun uçağa. Yani bileti alıyorsun.
Onu soracaktım sana.
İnanılmaz lanet ve beni sinirlendiren bir şey. Uçağa bilet alıyorsun.
Tamam.
Kapıda bu birinci dünya ülkesi, herkes sıraya girer, efendidir dediğin millet bir anda şeye dönüşüyor. Nasıl kaynak yaparım? Kimi ittiririm? Ben önce bineceğim. Benim çocuğum...
Çünkü bilet numarası da vermiyorlar. İşte vermiyor. Bazı uçuşlarında öyle bir durum.
Koltuk numarası yok. Bir şey yok. Evet. Şey diyor. Hani bilet senindir. Aldın. Binen binsin, yerine kapsın diyor.
Açık hava tiyatrosunda hani numarasız koltuklara oturmak gibi oluyor. Bir de evet, şeyi merak ediyorum. Hani şimdi Amerika eksenine girdik direkt. Avrupa tarafındaki bu hani ucuz uçuş diyebileceğimiz ucuz yolla hava yolları, örnek vermek gerekirse Ryanair işte.
Hatta Türkiye'de Pegasus. Vesaire.
Aslında Pegasus biraz daha onların bir tık üstünde kalıyor. Evet. Çünkü yer hizmeti alıyor Pegasus. Ama mesela Ryanair öyle bir şey yok.
O bayağı.
Yani direkt yürüyerek biniyorsun uçağa. Amerika'da da buna benzer şeyler var mı, yoksa bir yer hizmeti veriyor mu sana?
Var.
Çünkü bagajla magajda da problem yaşıyorsun ya genelde o hava yolları.
Var var. Hatta uçak içi bagajda da problem yaşıyoruz. Check-in'de de problem yaşıyoruz. Bu ucuz hava yollarının numarası bu aralar şey. Mesela diyelim 50 dolara bilet sundu sana. Onun içinde işte önce boarding yapmak, çantanı check-in yapmak ve
adım atmak falan.
Adım atmak ve hatta nefes almak gibi böyle adamlar gittikçe ekstraları ekliyorlar ve sen 50'ye aldım sandığın bileti bir anda 120-150'ye almış buluyorsun ya, kendini.
Gözümün önünde olan bir şey var bu arada Avrupa tarafında. Hı-hı. Berlin'den Brüksel'e gideceğiz. Yalan olmasın, Wizz Air olabilir, tam Hı-hı. hatırlamıyorum. Şimdi dediğin gibi bagaj kontrolün direkt zaten check-in sonrasında bir bakıyorlar. Bir de uçağa binerken bakıyorlar. Böyle küçücük böyle kutucuklar yapıyorlar ya bagajın evet. sığıyor mu sığmıyor evet. mu. İnsanlar işte orada görevliler seçiyorlar böyle. Hı-hı. Bavulunu koyar mısın diyorlar. İşte bir tartışma oluyor klasik. Bavulu yani. Sığdırmaya çalışıyorlar falan o küçücük yere. Sığmayınca da bir ticket veriyorlar ellerine. Bu ucuz hava yollarının birkaç tane treeninden biri. Bagaj ücreti. Ekstra bagaj
numarası,
ücreti.
Numarası evet.
Diğeri işte koltuk seçim ücreti.
Aynen.
Bir diğeri
onu
de...
Onu büyük şirketler de yapıyor şimdi.
E tabii. Herkes ama yapıyor. Yani sonuçta şu an tamamen olay başkalaştı ya. Bir de uçuş içerisinde sattıkları ürünler. Çünkü bu firmaların gerçekten çok ucuz biletler üzerine ilerlediğini düşünürsen sevgili dinleyen, ekstra gelirlere ihtiyaçları var. E peki Samet'in biraz önce söylediği, yani büyük şirketler de artık bunu yapıyor'a neden büyük şirketler de ihtiyaç duymaya başladı diye düşünüyorum.
Herhalde burada konu, yani soru şeyse, yüksek ücretler niye gitgide yükseliyor, servis düşüyor ya, herhalde senin bize yem attığın konunun cevabı ilk öncelikle yakıt diye düşünüyorum ben. Yakıt harcamaları, yakıt fiyatları.
Yakıt, kesinlikle yakıt da kalemlerden biri. Bir belki de ana temel sebebi de şu Samet, kar marjlarının çok minimumda kalması. Aslında baktığın zaman totalde 800 milyar doları geçen bir pasta var.
Evet.
Maliyet gelir gider. Ama bunun sadece 10 milyar dolara yakını, yani 1.5'a 1.2 mertebesine yakını net olarak bir kar gözüküyor hava yolları için. Bu baktığında aslında yolcu başına da hava yolları böldüğün zaman böyle 2.25 dolar kar ediyor. Aslında temelde yapılır mı yapılmaz mı diyebileceğim bir iş kolu. Ama pastanın büyüklüğünden de bahsettiğimiz üzere aslında getirisi de fazla. Bu senin verdiğin örneğe ilave olarak yakıt tabii ki. Bu pandemiyle birlikte de arttı biliyorsun. Hani bu yakıt evet. maliyetleri vesaireler. Ama işin bağlandığı nokta direkt herhalde iş gücü. Hani pastanın, yani daha doğrusu bir hava yolunun maliyetlerinin 1/3'ü personel giderleri.
Ve istersen şeyden bahsedelim dinleyene. Özellikle Covid sonrası, yani Covid zamanı harıl harıl işten çıkarılan uçuşla ilgili herhangi bir personelin, yani bu havaalanın içinde yer süpüren adam da olabilir, pilot evet. da olabilir uçaktaki, herkesin çıkarılıp hı hı. bir anda evet bitti pandemi, uçuşları başlattık demesiyle devletlerin bu insanlara adeta hava yollarını yalvarıp 2-3-5 katına maaşlarla geri çağırmaya çalışması. Hatta bundan biraz bahsetmek lazım herhalde. İş gücü dediğin evet, evet. 2-3 katına katlandı hava yolları için onun masrafı.
E şu anda daha da kritik durumlara geldi. Yani bir de hani hava yollarını konuşuyoruz şu anda eksen olarak ama dünyada da genel bir iş gücü problemi var. Hani ne kadar Türkiye'de olmaz denilse de zamanında şu an Türkiye'de bile var aslında.
Evet.
O yüzden hava yolları daha spesifik. Herkesin işin içinde olmadığı bir iş koluyken pandemi zamanındaki şirketlerin devasa zararları, ki bu zararlar 2020'de yaklaşık 140 milyar dolarmış. 2021'de 50 milyar dolara yakınmış. 45-50 milyar dolar civarında bir zarardan bahsediyoruz. Senin dediğin gibi havayolu şirketleri de ya biz bu mevcut durumun ne kadar süreceğini öngöremiyoruz. Hani hep şey vardı ya, birkaç aya biterden yıllara gitti. Hı hı. Ondan dolayı aslında nitelikli personelle bir şekilde vedalaştılar. Ya bu zorunlu oldu ya da personellerin kendi isteğiyle oldu. E bunlar
genelde zorunlu oldu.
Pandemiden sonra geri gelmediler.
Gelmediler.
Geldilerse de dediğin gibi 2-3 kat maaşla geldiler.
Tabii bu şey, yani Avrupa'da oynamak isteyen futbolcuyu Türkiye'ye ikna için
evet
yani. Aşırı maaş verme. O şeyden bahsettiğin iyi oldu, bu zarar olayından. Şimdi Statista.com'da 2006 ile 2023 arası bütün dünyadaki hava yollarının güzel bir istatistiği var. Profit mi yoksa zarar mı yapmışlar diye. Senin dediğin çok güzel bir nokta. Çünkü yıllarca sürekli sağ tarafında ibarenin profit. Hı-hı. Yani sürekli dediğin gibi küçük de olsa 5 milyar dolar, 14 milyar dolar, 8 milyar dolar. Bakıyorum hı-hı, 2012'de 10 milyar dolar. Yani küçük de olsa hafif bir artıda kalmışlar. Sadece 2008-2009'daki kriz zamanı eksi 26 milyar dolar ve eksi 5 milyar dolar bir sonraki yıl toparlanırken. Hı-hı. Hı-hı. Ve tahmin edersin az önce senin sarf ettiğin rakamlarla 2020-2021'de eksideler. Aslında neredeyse şeye geliyor muhabbet. Ben mesela havayolu sahibiyim. Şeye geliyor muhabbet. Ben bunu hayrına yapıyorum. Yani ne zarardayım ne kârdayım. Ben bunu havayolu şirketi evet, sahibiyim demek için yapıyorum'a kadar geliyor. Dünyada bayağı saygı gören Skytrax isimli bir site var örneğin. Orada da top 20 en iyi havayolları açıklanıyor. Bazı parametreler var. Bayağı bütün dünya havayolunun kabul ettiği çok ciddi bir liste yani. Hı hı. Orada mesela 2023'e kadar son 5 yılda hep Qatar Airways alıyormuş birinciliği. Sunduğu işte business class'larla, evet, biraz abartılı servisiyle.
Abartılı bir
yani zaten
durum var.
Biliyorsun o tarafın seviyorlar, kültürü de sever öyle abartıyı, hizmeti falan. Bir anda bu senin dediğin pandemiden sonra onlar bile o kadar let go başından hani salıvermiş ki dediğin o yetenekli kadroyu döndükleri zaman bütün hava yolları şeye servis sağlamaya Katar birinciliği 5 yıl sonra kaptırmış. Orada ilginç bir durum var. O Singapore Airlines'a kaptırıyor ve ilk defa birinci geliyor Singapore Airlines. Yani biraz orada şey var. Politika da var. Hani Katar şey demiş. Ben hepsini işten çıkaracağım. Paramı cebimde tutmaya çalışacağım. Singapur o zamanları biraz daha fazla zararla geçip şimdi daha bir güvenilir.
Doğru bir strateji güderek diyorsun. Daha yani, stabil bir duruma geçmiş.
Bu listede belki dinleyen merak etmiştir. Bizden Türk Hava Yolları girdi mi girmedi mi diye dünyanın top 20'sine. Ben de merak etmiştim okurken. Ve Türk Hava Yolları 6. sırada olarak beni bayağı bir şaşırttı.
Şaşırtıcı bir şekilde Türk Hava Yolları da karlılık tarafında pek bir sorun yaşamadı. Hani tabii hı-hı, ki zararları vardı 2022'de vesaire, hatta böyle devasa zararlar da açıklandı. Ama pandemi zamanında biliyorsun uçuşlar minimum oldu vesaire. İstanbul tarafı biraz daha aktarma istasyonuna döndü ya.
Döndü evet.
Sen de mesela biliyorsun ki bir uçaktan indiğin zaman bir sürü insan aktarma tarafına gidiyor ve pasaport kontrolünde 3-5 kişi kalıyorsun. O taraftan biraz toparlamış kendini.
Evet.
Ki benim baktığım karlılık tarafında bir numarada olmasa da Delta Airlines bir numaradı bu arada.
Evet.
Kar oranında ki kar marjı %8'lere yakın. Ki biraz önce sevgi dinleyene ve sana söylediğim gibi 1.5 civarında bir kar marjı varken %1.5 ortalama havayolu firmalarının. Delta bu işin piri belki de %8'lerde.
Kesinlikle.
Onun arkasından Türk Hava Yolları ve Lufthansa geliyor karlılık olarak. Yani bir nevi idare etmişler durumu.
Bir yolunu bulmuş.
Ya, şey tarafı da var şimdi, her tarafa uçuş olması da bir artı. Hani sen Delta'nın her tarafa bir uçuşu yok aslında. Yani Delta'nın Amerika içerisinde çok aktif bir uçuşu var. Evet. Tabii ki göremiyorsun Amerika içerisinde ama uluslararası tarafta
tek tük
aktarma ana olduğu yerler zaman evet. Yani ya şeye gidiyorsun, Emirates'e gidiyorsun ki daha pahalı. Türk Hava Yolları onlara göre daha ucuz kalıyor ki Türk Hava Yolları bize şu anda pahalı aslında. Aynen. Türkler olarak. Ama velakin yabancıları bir taraftan yakalıyor. Ben şeye de değinmek istiyorum.
Bu arada yaklaşık 270 tane rotası varmış Türk Hava Yolları'nın. Ciddi evet, bir rakam. Afrika'da, Amerika'da ve Avrupa'da.
Amerika'da falan 6 ya da 8 noktaya böyle direkt uçuşu var.
Detroit'i yeni yani başlattılar. Bu bölüm
Houston'a gidiyor.
Bu bölüm kaydedilirken.
Bir yerlere falan daha gidiyor. Hatta ben hı-hı, araştırırken ya yani nasıl aktarmalı en ucuz gidilir hı-hı, rotalarına bakarken fark ettim. Hani daha da genişlediğini zorun. Evet. Ya bu tabii ki biraz filo ile alakalı, biraz da bazı rotaları es geçmeleriyle alakalı. Genelde yurt içi rotalarını es geçiyor Türk Hava Yolları. Dedikten sonra şeye değinmek istiyorum. 4 tane ana faktör var esasında hava yollarını ya da hava yolları endüstrisini
pahalı
zorlayan.
Pahalı bilete iten.
Yani gibi. Birincisi zarar eden şirketlerin halen sistem içerisinde bir şekilde ayakta kalması. Endüstriyi zorlayan sebeplerin birincisi. İkincisi ise şişirilmiş bir maliyet yapısı var. Yani maliyetler aşırı yüksek ve bunları düşürmek için de yapılabilecek şeyler neredeyse yok. Yani insanlara verdiğin sandviçi azaltmakla maliyeti azaltmaya çalışmak zaten yapılabilecek en garip şeylerden biri. Çünkü zaten totalde %1.5'a tekabül ediyor ki havayollarının verdiği yemekler toplam maliyetleri arasında.
Ve psikolojik olarak da bir tehlikesi var. Seni değersiz hissettirdiği anda bununla bir daha uçma moduna giriyorsun.
Biraz önce senin söylediğin low cost havayollarının yaşadığı en büyük problemlerin başında itibar geliyor zaten. Yani tabii ki o bileti alan yolcu çok ucuza bir bilet aldığını biliyor. Ama yani...
Ama hayvan muamelesi de görmek istemiyor.
Yani amyane tabirle sümük muamelesi diyebileceğimiz.
Bez parçası.
Evet, sanki şey gibi yani hani... Arkadaşına yalvar yakar seni uçağına aldırıp hadi ya falan şeklinde bir moda sokuyor yani.
Şeye ne diyeceksin? Leg space dedikleri bu ayağının mesafesini iyice daralttılar bütün koltuklarda. Ama kendileri dizayn ettikleri için koltukları bazılarında ekstra bıraktılar. Ve şimdi bilet alırken business class var, economy plus var. Sonra ekstra leg space koltukları var, evet. Sonra normal koltuklar var. O evet. Da bir trik aslında, az önce bahsettiğimiz bavul olsun, check-in olsun. Şey diyor adam yani, ben buraya 8-10 tane de ayağını daha fazla uzatabileceği ekonomi sınıfında koltuk koyayım. Ve işte yaşlı olan, ne bileyim artritik acısı olan falan verir Hı-hı. buna daha fazla parayı deyip onları da öyle satıyor. Resmen diğer elemanların yerinden çalarak. Yani artık şey yapıyorsun, evet, bağdaş kurarak uçuyorsun çünkü bacağını koyamıyorsun yani, aşağıya.
Kesinlikle 1.75'in falan üstündeysen büyük sıkıntı yaşıyorsun ki zaten hani kar oranını arttırabilmek için en basit yöntemlerden birini söyledin sen şu anda. Yani koltukların yerleşimiyle oynamak ya da aralarını daraltmak, bunlar en basit ve dediğin gibi onların ayarladığı şeyler. O yüzden
ama ekstreme doğru gidiyor o durum işte.
Yakında şey diyorsun yani, böyle ayakta gideceksin, ayakta sadece çünkü dolmuş, dizlerini kıramayacak pozisyonda
dolmuş
olacaksın.
Dolmuş şeklinde.
Ki olur.
Bir tane karikatür var. hkbpodcast.com'a koyalım istiyorum. Sana da tamam. Yollayacağım bölümden sonra. 1970 ile 2020'de uçanların böyle bir resmi var. Anlatayım çok kısa. 1970'te yaşlı bir çift var. Önlerine böyle tepsilerce yemekler sunulmuş ve şişe şişe içkiler falan var, tokuşturuyorlar ve adam kadına şey Aha. diyor, aman tanrım Susan, düşünebiliyor musun ne kadar lüks bir uçak bu, gelecekte çok çok daha manyak şeyler olabilir. 2020'deki resimde de şey var, 3 tane kraker, bir tane yarım kutu kola var. Yani çünkü bu arada gerçekten başladığında 70'lerde böyleydi yani. YouTube'dan merak eden dinleyenler açıp bakabilir. Servis yapılan videoların çekildiği, belgesellerin çekildiği görüntülerde. Hani sen şeysin, uçmayı seçtiğin için adeta...
Business class otomatik
Sir,
diyorsun.
Sir ünvanı verilmek üzere sana. Sir Samet Kaplan diye böyle karşılayacaklar. Acayip tepsilerde şeyler, yani ayaklarına masajlara kadar varacaklar.
Ama o zaman biraz daha bilet fiyatları yüksekmiş kişi başı diye gördüm ben. Dönemin şartlarına göre.
Ya Amerika için konuşursak 70'lerde regulation, deregulation olayı oldu. Şimdi devlet kontrol ediyordu hangi rotaya gider, biletleri ne kadar yukarıya çekebilir, uçuşların arasında hangi saatler olur falan. Hepsi devletin, federal devletin kontrolündeydi. Sonra bir gün senatodan geçen kararla tamamen deregulation yaptılar. Ve serbest piyasaya döndüler. Aslında bütün dananın kuyruğunun koptuğu an o oldu. Çünkü öncesinde memnuniyet tavan ve profit azken, sonrasında profiti tavana yoğunlaştırıp insanların memnuniyetini en arka plana attılar. Aslında zaten bölüm yapmamızın sebebi de o. Hani burada memnun kaldınız mı kalmadınız mı'na dair hiçbir kaygı yok. Çünkü sen bir cruise'a gittiğinde, bir otele gittiğinde, bir araba bile kiraladığında sonrasında bir e-mail geliyor. Memnun kaldınız mı? Survey, buyurun yazın, evet. Yıldız verin diye. Evet. Ben hayatımda bir kere bile, kaç kere uçtum hatırlamıyorum Amerika Türkiye arası. Bir kere bile indiğimde bir Allah'ın kulu sormadı memnun kaldım mı diye. Çünkü onun yani kendi kafana sıkma gibi bir şey bunu, ayağına sıkma gibi bir şey bunu sormak.
Doğru. Şeye devam edeyim. Üçüncü ana faktör ise dış etmenlere karşı bir savunmasız yapısı var sistemin. Yani bu ne olabilir? Bu bir terör saldırısı olabilir, bir pandemi olabilir ya da benzeri problemli durumlar olabilir. Bunlar da direkt kapanan ve hiçbir şekilde çözüm olmayan, yani hani zarar otomatik.
Masraf olarak diyorsun.
Evet evet, bir masraf, bir zarar haline geliyor.
Özellikle 9/11 sonrası o mesela, masraflar had safa evet,
evet, çıktı. Mesela orada... Bambaşka. Ya zaten kırılma anları var ya, mesela 9-11 işte ne bileyim pandemi falan, olayı başka yere getirdi ve bir yerden bir yere giderken yani iç hatlarda bile inanılmaz yüksek maliyetlere geldi.
Cooper bölümünü yapmıştık. Dinleyen dönüp baksın çünkü en sevdiğim bölümlerden biridir. Cooper Seattle'da uçağı kaçırıp sonra kayboluyor biliyorsun. Paralarla paraşütle atlayıp hala hatırlatma yapayım. Evet, hala bilinmeyen kim oldu. Bilinmezler bölümünden. Ama orada da şimdi aklıma geldi. Kırılma noktası dedin. Cooper'ın olayı olana kadar hiçbir yerde Amerika'da hiçbir şekilde güvenlik ve X-ray cihazı falan öyle bir şeyler yoktu. Onun olayından sonra bütün bunlar başlıyor. Kırılma noktası deyince aklıma geldi. 9-11'da Eylül olayları, İkiz Kuleler. Bu Cooper'ın başlattığı şeyi böyle bir 10 level üste atlattı. Şimdi dinlenecek ki ne alakası var havayolunun biletinin fiyatıyla. Ama halbuki havaalanında sağlanan bütün servisler senin dediğin gibi peron
hepsi
servisi.
Bir maliyet.
Aynen öyle. Peron servisinden güvenliğine kadar hepsi yansıyor o hava yolları, o havaalanını kullandığı için. Dolayısıyla doğru diyorsun. Bunda bir çözüm de yok yani bu masrafta. Bu böyle devam edecek.
Force major artarak olay oluyor ya kontratlarda, hani olağanüstü hal. Bu aslında ona biraz giriyor. Dördüncü ve son faktör ise bu kötü hizmetlerin, biraz önce senin söylediğin, havayollarının itibarlarını etkileyerek bu karlılıkların önüne büyük bir engel, bir set çekiyor. Ve sonrasında da %1.2'ler, 1.5'ler, işte pandemi zamanındaki eksiler havayollarının belki de sallanmasına ama bir şekilde de yıkılmamasına sebep veriyor. Çünkü zaten dolaylı yoldan değil, direkt olarak bize biletleri arttırarak veriyorlar.
Ya onların batması da çok kolay değil. Çünkü zincirleme ekonomik bir çöküşe sebep olmasının korkusundan dolayı devletler de sürekli krediler veriyor. Hatta bölümün sonlarına doğru şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim çok derinlere girmeden. Kredi verirken COVID zamanları büyük hava yollarında devlet bir collateral, yani karşılığında nasıl evini ipotek edersin bir şeyler ver diyor. Ve hava yolları o zamana kadar da çok bilinmeyen Frequent Flyer, bu mil uçuşu üyeliği programını bir alt şirket gibi açtığı için, kendi şirketinin bir ürünü değil alt şirket gibi açtığı için, onu ipoteke verdiğinde havayolunun markette, yani pazarda bulunan değerinden mil şirketinin değerinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Yani bu kadar saçma bir şey olamaz. Yani milyar dolarlardan bahsediyorum bu arada. Evet. Ve bunları kullandılar bir kısmını ipotek etmek için. Yani demek istediğim şu, gerçekten ellerinde bir koz var. O da şu, ben bundan kâr etmiyorum, sana istediğim kadar acımasızca davranabilirim uçuyorsun diye gibi bir şeye dönüyor bölüm sonlarına doğru. Son bir şey söyleyeyim. Bu Amerika'da çok oluyor, belki Avrupa'da da oluyordur. Bazı insanlar son dakikada daha pahalıya bilet almak istiyorsa zaten bileti olana da teşvik ve yeniden uçuş ayarlama olaylarına girdi bu uçuz hava yolları. Benim başıma geldi, senin başına geldi mi?
Yok, gelmedi.
Şimdi ben bir uçuş için beklerken bayağı da insan aklını çeliyorlar. Ha böyle bir düşünüyorsun acaba
ama güzel
diye.
Teklif.
Ya oturuyorsun diyelim ki bir otele gideceksin. Şimdi yerelleştireyim örneği. Diyelim ki Antalya'da otelin var. Check-in'i de 3'te. Sen de İstanbul'dan uçacaksın. Oturmuşsun, kapına gelmişsin 3 saat önceden, bekliyorsun. Sana gelip şöyle diyorlar. Biz bunu overbook yaptık. Fazla bilet sattık. Bu tarafı yalan. Satacaklar fazla bilet daha pahalı ama sana öyle diyorlar. Eğer sen kendikini şu an 3 saat sonra kalkmak yerine 6 saat sonra kalkacak uçağı değiştirirsen sana hem mil vereceğiz, ekstra mil puanı vereceğiz, hem de biraz voucher vereceğiz. Bir dahaki biletini alırken de işte 50 lira, 100 lira indirimi oradan kod girerek kullanabilirsin diye böyle gelip söylüyorlar oturduğun yerde ve sen şey yapıyorsun. Ya 3'te check-in yapacağım otele, 6'da check-in yaparım, bütün bunlardan yararlanırım bir dahaki tatilimde falan deyip bir anda kendini ona vermiş buluyorsun. Bunu çok yapıyorlar. Benim başıma da çok geldi. Hani ben evet demedim ama bizim böyle Lori'yle böyle birbirimize bakıp gözlerimizin konuştuğu çok anlar oldu. Acaba mı diye.
Şey olayı var ya, o anda geliyorlar, al ya da git. Saliselik bir teklif. Peki bölümün sonuna doğru sana bir soru sorayım sevgili Samet. Bir havayolu şirketi kurmak istesek sence bize maliyeti ne olur şu anda sevgili dinleyenle?
HKBO Airlines gibi bir şey.
Gibi.
Bedava podcast sunarız artık. O kadar da acımasız. Zaten bu podcast de bedava. Herhalde maliyeti ne olur? Milyar doları bulurdur.
Tabii canım.
Yani 2 milyar dolar diyeyim, hadi atayım.
Şimdi 10 iç hat uçuşu yapacak, 4 uçak alma durumunda olacağın bir hava yolundan bahsediyorsak, bu 15 milyar dolarları buluyor. Çünkü uçaklar hani maliyetli ya. Hı-hı. Bir de biraz önce bahsettiğimiz yer hizmeti olsun, evet, havalimanında yanaştığın körük olsun vesaire. Bunlar hep maliyetli şeyler. O yüzden devletlerin bu tarz şirketlerin arkasında olması da çok şaşırtıcı değil.
Zaten uçaklar alırken tekerleklerini bile ayrı alıyormuşsun bu arada. Parçalarını, evet, evet, çoğu parçalarını.
Artık bizim için de öyle biliyorsun. Markete gittiğimiz zaman. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Karşımızda sevgili Samet, bölümle alakalı ya da alakasız. Genelde alakasız oluyor ama Samet bu dönemler alakalı şeylerde paylaşıyor sevgili dinleyen. Bakalım Samet bize neler söyleyecek.
İyi tahminde bulundun. Bölümle alakalı olan bir film önerim var. Yani bölümle değil de hava yolları veya hava alanlarıyla alakalı, The Terminal. Direkt hazırlanırken bölümü aklıma geldi. Çok da tatlış bir filmdir. Ve önerirken de kendi kendime şey dedim. Acaba bir daha izlesem mi? O kadar da sevdiğim, izlediğimde hoşuma giden bir filmdi. Hatırlıyorsun herhalde.
Evet.
Spoiler vermeyeyim ama...
Spoiler vermeyeyim, 20 senelik film falan.
Evet, spoiler vermeyeyim izlemek isteyenler için. Onun dışında da HKBU dinlencesine iki tane şarkı ekleyip aradan çekileyim. Bugün seni ve dinleyeni şaşırtıp iki yerli şarkı
Allah
ekliyorum.
Allah.
Ama senin şaşırmayacağın şarkılardan biri Cem Adrian'dan Sen Gel Diyorsun Öf Öf. Şaşırmayacağım dedim çünkü son zamanlarda çok çalıyorum ve sana da yolluyorum.
Döngüsel.
Evet, loop alınan şarkılardan. Diğeri de Sena Şener'den Kapkaranlık Her Günüm isimli şarkı. Bunları hem Deezer hem YouTube hem de Spotify'da bulunan listemize eklemek için sana ve dinleyene öneriyorum ve merakla seni dinliyorum sevgili canım.
Samet'ciğim, önerilerin için teşekkür ediyorum. İnanmazsın, bende de iki tane Türkçe şarkı var ama öncesinde bir YouTube kanalını önereceğim. Son dönemde böyle bayağı video izledim oradan. Insider Business diye bir YouTube kanalı var. O da içerikler falan güzel geliyor. Profesyonel datalar üzerinden ilerliyorlar. Hoşuma gidiyor. Bunu seninle ve sevgili dinleyenle paylaşmak isterim. Dediğim iki tane Türkçe şarkıya geçeyim. EKBU dinlencesine ekleyeceğim. Bir tanesi Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubundan Tutun Sen Bana. Diğeri ise nostaljik olacak. Feridun Düzağaç'tan Uçak şarkısı.
Alakalı olmuş.
Alakalı oldu ama çok
ama
da severim.
Ama güzel de şarkı.
Çok da güzel, evet, şarkı. Bunlar HKBU dinlencesi playlistlerimizde olacak. Dediğin gibi YouTube, Spotify ve Deezer'da. Sevgili dinleyene artık teşekkür edelim. Uzunca bir bölüm oldu son bölümlere nazaran. Bizimle yolculuğa da devam ettiği için de ayrıca müteşekkiriz.
Ayrıca yakında bir uçuşunuz varsa hkbupodcast.com'dan bölümleri teker teker indirip telefonunuza uçuş sırasında dinleyebilirsiniz diye de hatırlatalım.
Kesinlikle, yani herhangi bir aplikasyondan da indirebilirler.
Aynen.
İndirmek iyidir ya. Offline keyfi bir başka oluyor. Hatta bir tane değil, 1000 tane indirebiliyorsun. Gerçi bine daha var. Yani herhalde bir 6-7-8 senemiz var. Ama olsun.
İyi uçuşlar dileriz.
Bir başka bölümde görüşmek üzere. Önceki, beriki ve geriki ya da ileriki.